tekrar duracağız ve aslında şey, ya felsefe tarihinde de karşılaşılan sorun o ve bugün de süren sorun o. Yani bu felsefenin dışında, felsefenin içinde de yaşayan bir şey, sorun ve yalın mı diyorsunuz? Gel biraz alıp bırakalım da şey, hani evet gelen şey olsun, yani kapalı olursa girmeyin falan gibi bir mesaj olabilir. Bakın. Dışarıda şey mi var? O zaman arada bakıp yazalım. Yani şimdi uzun süre. Evet. Şimdi felsefede normal bir insan ayrı olarak ne yapıyoruz onu bir soralım, değil mi? Aradaki fark ne? Yani biliyorsunuz insanların felsefeye karşı bir şeyleri var, yadırgamaları var, bir tepkileri var falan, böyle bir şeyler. Yabancılık karşısında hissediyorlar kendileri zaman zaman. O bir ölçüde haklı. Onu formüle etmeye çalışıyorum. Ve o aslında felsefenin kendi içindeki bir sorun. Yani şimdi felsefede temel olarak bununla hiç pek fazla şeyimiz yok. Şu an ilgimiz yok. Hop, ses. Kavramlarla iş görüyoruz. Yani felsefede aslında düşünme her biçiminde kavramsal. Yani herkes, insan, her insan tarihin başından beri ve her zaman kavramlarla düşünüyor. O düşündüğümüz şeyler, düşünceler ya da kavramlar. Felsefede kavramlarla ilgili, sadece kavramlarla düşünmek değil ama o kavramların nasıl düşündüğünü anlamak. Kavramlar nasıl işliyorlar? Yani felsefenin normal bilinçten farkı orada yatıyor. Kavramları alıp onların üzerine düşünüyoruz. Yani normal bilinç iyi kavramını kullanıyor, biliyor, anlıyor, genellikle doğru kullanıyor falan ama o bilinci, normal bilincimizin yapmadığı şey iyi kavramın üzerine düşünmek ve onun yanıtını, iyi nedir diye sormak ve onun yanıtını almak. Yani iyi düşünerek, iyi düşünmek bir şey, iyi üzerine düşünmek başka bir şey. Şimdi Sokrates'in yaptığı da o. Ve bu felsefe tarihinin çok kısa bir özetini yaparsak, Sokrates'te felsefe tarihi, Thales'le başlayan tarih ve bugün süren tarih, dönüm noktasına ulaşıyordu. O dönüm noktası, yani mecazi anlamda bir gerçekten bir dönme noktası ve daha önce gerçek olan hep dışarıda arayan şeyler, düşünürler. Thales gerçeği nerede görüyordu? Ya da gerçeği ne olarak görüyordu? Arke. Evet, dışarı bir şey. Su olarak, hava olarak falan. Eski Yunanlıları hatırlarsınız, yani bu felsefeye yeni girenler için şey yapıyor. Daha sonra yani aradan 200 yıl geçtikten sonra Thales 600 yıllarında ortaya çıktı ve bir sürecin başlangıcı oldu. Bu süreç sadece ve sadece dünyanın bu bölgesinde başlayan bir süreçti. Bu da şey, dikkat edilmesi gereken bir şey. Ve Thales şeye kadar, Sokrates'e kadar, daha doğrusu Sokrates'in çok yakınına kadar düşünürler, gerçek olanı hep şeyde aradılar, dışarıda aradılar. Gerçek nedir diye soruyorlardı. Niye soruyorlardı gerçek nedir diye? Efendim? Evet. Ne sorguluyorlardı? Varlık kavramını sorguluyorlardı dedim. Ona bağlantılı. Yani neyin var olduğunu soruyorlardı. Çünkü yani biz de aynı şeyi sorabiliriz. Rüyada her şey geçiciyse, geçici olmayan nedir? Değil mi? İyi bir soru mu? Bir geçici şeyler dünyasında, sonluluklar dünyasında yaşıyoruz, varız. Bizi görüyorlar. Yani hiçbir şey değişmeden kalmıyor. O görüngü karşısında şeyi soruyorlar. Görüngü olmayan ne? Görüngünün özü nedir? Gerçek ve değişmeyen nedir? Ve varlık nedir? Yani sonuçta varlık, var olan nedir diye soruyorlardı. Ve var olan Thales'e göre suydu. Çünkü su değişmeden kalırken başka her şey suyun türevi olarak geçiciydi, sonluydu. Ve bu böyle gitmişti. Şimdi o felsefe tarihinin şeyine fazla girmeyeceğiz aynısına. Çünkü yani saatler, günler, haftalar, yani aylar sürdü aslında bakarsanız. Bu Mayıs ayından bugüne kadar gelen bir şey. Şimdi Anaksagoras, Nous'u ileri sürmüştü arke olarak. Bu enteresan bir şey. Nous, zihin, anlık. Yani. Ve bunun arkenin özelliği şu, arke ortaya çıkmıyordu, yaratılmıyordu, sonsuzdu, hep vardı ve değişmiyordu. Bunu daha önceki şeyler, felsefe, Anaksagoras'ın öncesindeki felsefeciler bunun fiziksel bir şey olduğunu ileri sürdüler. Su, hava, ateş falan bu tür şeyler. Ve Anaksagoras bunun ilk kez nous olduğunu ileri sürdü. Niye öyle yaptı Anaksagoras? Enteresan değil mi? Durup dururken evrenin özü nous'tur. Nasıl diyor bir insan? Evet. Yani şimdi şöyle düşünebiliriz. Evrenin özünün su, yani su olduğunu falan söylemek bunlar anlaşılabilecek şeyler. Ama nous olduğunu söylemek, evrenin ussal olduğunu söylemek. Ve usun, insan bu Anaksagoras'ın ileri sürdüğü ilke şey değildi. İnsan nous'u değildi. Yani bu şimdi felsefede çok fazla şey var. İlk başta bunların hepsini birden almayalım. Sadece dikkat edelim. Anaksagoras arkenin nous olduğunu ileri sürüyor. Yani us diyelim ona. Ve bunun insan usu, yani herhangi bir bireyin usu olduğunu söylemiyor. Bu nesnel, evrensel bir şey. Logos'u duydunuz değil mi? Logos genel olarak o da us demek ve bu bunun nesnelliğini düşünmek o kadar zor bir şey değil. En azından şunu rahatça düşünebilirsiniz. Doğa yasası diye bir şey var değil mi? Bu doğa yasaları bizim bilincimizde var olan şeyler değiller. Aynı zamanda dışsal olarak da var olan şeyler ve buna şey diyoruz, nesnel diyoruz. Bunlar fiziksel şeyler değil ama fiziği denetleyen şeyler. Doğa yasalarının, yasanın kendisi fiziksel, cisimsel bir şey değil ama o fiziksel ya da cisimsel ne varsa hepsi onun egemenliği altında duruyor. Yani cisimler doğa yasalarına itiraz edemiyorlar. Edebiliyorlar mı? Edemiyorlar, onu biliyoruz ve doğa yasasının varoluşunu düşündüğümüz, bunu hepimiz yapabiliyoruz. Yani bizim varlıktan anladığımız şey sadece cisimsel şeyler değil. Cisimsel olmayan şeyler de varlar ve bu cisimsel olmayan şeyler içinde doğa yasaları geliyor. Devlet. Devlet var mı? Var. Devlet o da cisimsel bir şey değil, fiziksel bir şey değil ve cisimsel olmaması, varlık taşımaması demek değil. Yani varlık şey demek değil, cisim demek değil. Duysal olmak zorunda değil. Fiziksel olmak zorunda değil. Tabii varlığın ne olduğu konusunda da epeyce konuştuk ve bunlar şeyler, kayıtlarda yani o internetten indirip şey yapabilirsiniz, onları dinleyebilirsiniz. Şimdi Sokrates'e yaklaşıyor. Sokrates, gelin Sokrates'e. Yani şimdi Anaksagoras nous dedi, arkasından yani arkenin nous olduğunu söyledi. Arkasından Sokratesler her şeyi tekil insan bilincine bağladılar ve bilinç dediler şey arkedir. Yani tabii ki böyle arke diye formüle etmediler ama her şey, insan her şeyin ölçüsüdür dedikleri zaman bu lafı ciddiye almamız gerekiyor. Yani insan her şeyin ölçüsüdür demek, her şeyi ben ölçerim demek. Bireysel insan ölçer demek değil mi? Yani o insana göre bir şey doğrudur, yanlıştır, iyidir, kötüdür vesaire ve bu delice bir şey. Yani bana göre F eşittir MA'dır. Bir başkası çıkıp derse ki bana göre F eşittir MA kare. Sofistlere göre buna şey yapamayız, itiraz edemeyiz. Çünkü bireysel insan her şeyin ölçüsü. bu şey mi? Sofistlere bir iftira mı yoksa haklı bir şey mi? Ya sofistler için söyleyebileceğimiz geçerli bir nokta. Evet. Yani sofist gerçeğin kişisel olduğunu, bireysel olduğunu söylüyor ve o zaman tamam. Yani itiraz edemeyiz. Çünkü kendi gerçeğimin yaratıcısı, sorumlusu, belirleyicisi benim. Bana göre bir şey iyi olabilir, kötü olabilir. Yani orada objektiflik ya da evrensellik ortadan kalkıyor. Sofistlerin düşünme düzlemlerinde şey yok. Evrensel yok. Ortak olan yok. Yani herkes kendi gerçeği. Bunu daha sonra, çok daha sonra Kierkegaard yineliyor. Yani başka yineleyenler de var tabii. Ya da farkına varmadan o öyle bir konuma götürecek bakış açısını savunanlar var. Ama açıkça yineleyenler de var. Söylen Kierkegaard'ın şeyi de işte ben kendime göre bir gerçeklik istiyorum. Tarzında bir anlatım var. Yani bu da şey kaynağı olan bir şey. Bu neden hoşumuza gitmiyor? Şimdi Sokrates Atina'nın en parlak döneminde yaşadı. Aslında Atina'nın en parlak dönemi Atina'nın da şey o kötüye geçtiği dönemde Peloponnes Mora savaşları ya da savaşı Sparta ile Atina'nın arasındaki şey egemenlik savaşı ve bu 30 yıl kadar sürüyor ve Sokrates bu dönemde yaşıyor. Aynı zamanda bu dönem şey Atina'nın en parlak yeri. Periklis'i biliyoruz değil mi?
Evet.
O bütün Atina'nın o mimari başyapıtları, Parthenon, işte Odeon falan ve başka şeyler, onun eklentileri, yontular, hepsi o dönemde yapılıyor ve aslında onları tabii ki Periklis yapmıyor ama Periklis o işin altyapısını kurmasa onlar olmayacak. Çünkü paraya bağlı. O parayı Periklis ayarlıyor. Nasıl ayarlıyor? O da şey, o Sparta savaşı ile ilgili bir şey. Bir ortak hazine şey yapıyorlar. Oluşturuyorlar. Evet. Atina Ligası diyelim. O ortak parayı şey yapıyor. Oraya çeviriyor ve kullanıyor. Yani israf etmiyor. Ayrıca ya o konuda şey de var. Perikles'in yaşamını okursanız Plutark'tan orada anlatıyor. Şimdi Sokrates Atina'nın parlak döneminde yaşadı. Altın döneminde yaşadı. Ya da pırlant. Ya aslında dünya tarihinde böyle parlak dönemler var mı?
Var.
Böyle parlayan şey gibi, şimşek gibi parlayan ya da bir güneş gibi parlayan dönemler var mı? Yoksa bu sadece şey mi? Edebiyat mı?
Hayır.
Hangileri?
Almanya. Mesela Octavius'un dediğini Roma'da.
Başka? Roma. Dönem. Böyle tamam. Evet. Evet. Tarihte parlak dönemler diyoruz. Parlak, pırıltılı böyle.
Aydınlanma var mı?
Aydınlanma var. Rönesans var. Parlak dönem. Evet. Ama o Hindistan'da olmaktan çok şeye ait, Türklere ait bir var şey. Yani Hintliler parlamıyorlar nedense. Kas sistemi parlamıyor. Çin tarihinde var mı parlak dönem?
Yok. Hep tek cüce. Şey,
yok. Yani enteresan Asya'da pek şey yapamıyoruz. Parlak dönem bulamıyoruz. Ama şeyde bak. Yani Batı tarihinde var ve biz o tarihin parçası ya da bu şekilde. Yani Batı'da karanlık dönemler de var. Avrupa'da Roma İmparatorluğu çöktükten sonra arkadan gelen dönem gerçekten yani
koyu karanlık.
Koyu karanlık yani hiç öyle bir karanlık yok. İnsanlık tarihinde yok. Belki
İran, Orta Çağ'da onlar da karanlık dönemler Asya'da.
Evet.
Pers ve İran ve şey.
Evet yani Babil, Persler.
İslamik bilginlerin yaşadığı dönemler.
Kimin?
İslamik bilginlerin yaşadığı dönemler. Orta Çağ. Buhara, Taşkent, Semerkant.
Evet. Üçlerin falan dönemleri.
Yani parlaklık aslında bilgiyle geliyor.
Ve bilginin çok değiştirildiği bir dönem.
Evet. Başka bilgiden başka neyle geliyor parlaklık?
Sanatla, mimari, kültür.
Sanatla. Yani evet sanat, bilgi ve tabii ki insanlık. Evet yani bunlar genellikle bir arada bulunuyorlar. Şimdi parlak dönemler. Bu Sokrates'in yaşadığı dönem o yani dünya tarihinin aslında en parlak dönemlerinden biri. Belki de birincisi. Atina küçük bir kent. 200 bin ya da 100 bin. Sokrates'in asıldığı sıralar, öldüğü sıralarda, değiştiği sıralarda şey diyorlar. 200 bine yakın nüfusu var diyorlar. Yani bugünkü ölçülere göre oldukça küçük bir yer ve O nüfusun içinde kimler kimler yok. Yani tiyatro yazarlarının şeyleri orada. İşte Sofokles, Euripides, Aeschines ve başkaları. Yani heykeltıraşlar orada. Ressamlar ki resimleri kalmadığı için onları pek bilmiyoruz. Orada. İşte felsefeciler, bilimciler, geometriciler. Yani o dönem şey gerçekten parlak bir dönem ve Sokrates o dönemde yaşıyor. O dönem aynı zamanda da Doruk demek, inişinde başlaması demek, değil mi?
Evet, sonun başlangıcı.
Evet. Orada sonun başlangıcı da var ve sonun başlangıcını getiren Sokrates. O parlak tini, o evet, Atina parlaklığını o söndürmeye başlayan ve onu ortadan kalkma sürecine çeviren, eğer şimdi bunun nasıl olduğunu şey yapacağız, göreceğiz. Yani bu böyle bir şey olanaklı mı? Ve Atina'da Sokrates'i yargıladı ve sonunda ölüme mahkum etti. Yani başlangıçta öyle bir şeyle karar, ön yargıyla yola çıkmadılar ama sonuçta olayla öyle geçti ki Sokrates'e ölüm cezası vermek zorunda kaldılar. Ya da bir yerde Sokrates belki onları o köşeye sıkıştırdı ve o karara ya da o hükme zorladı. Hani işte Atinalılar Sokrates'i iki noktada suçluyorlardı. Bu şey... Şimdi biraz ileride bu Sokrates'in şeyini görelim. Şurada galiba. Şimdi Sokrates'le ilgili çok fazla şey var, nokta var. Onları tekrar tekrar ve bağlantılı olarak şey, ele alalım. Bunu altta en alt paragrafı konuştuk. Sofistler için iyi olan kişiye bağlı, bireye bağlı. Öznel o insan, yani nesnel değil diyoruz. Sokrates iyi nesnel. Şimdi o iyinin dünyanın ereği olması, amacı olması falan, bu da Anaxagoras'tan geliyordu. Çünkü Nous eğer dünyanın özüyse ve Nous her şeyi belirleyense, o zaman Nous her şeyi ancak iyi uğruna belirleyebilir. Bu teleolojik miydi? Sokrates şimdi Sokrates niye dönüm noktasında duruyor ve niye Atina tininin ya da Atina törelliğinin çöküşünü temsil ediyor ya da onunla ilgisi? Şimdi törelliği düşünelim. Törellik geniş bir kavram ve ahlaktan ayrı. Şimdi yani Sokrates'i ahlak kavramıyla bağlıyoruz. Törellik şu demek, insanların yaşamda, toplumsal yaşamlarında o yaşamı belirleyen biçimler, ilişki biçimleri ve yani orada kabul edilen şeyler, ülkeler diyebiliriz. Hani Sparta törelliğinde, Sparta'nın törel yapısında hırsızlık erdemdi. Anormal değil mi? Hırsızlık başka her yerde suçken, Spartalılarda hırsızlık şey, çocukların yemeklerini çalarak karınlarını doyurmaları onlar için şey, önceden saptanan bir durumdu ve yani o kadar az yemek veriyorlar ki çocuklara, bu kültürün bir öğesi. O açığı kapatmak için çocuklar doğal olarak şey, hırsızlığa başvurmak zorunda kalıyorlar. Ve bu bir şey... Yani hedefe ulaşmak bir erdem, yakalanmak. Kendi
mantığı var ama tabii yani savaşçı bir toplum.
Sparta'da çok tuhaf mantıklar var, evet. Yani para yapıyor mesela Sparta'nın parası. O Plutark'ın anlattıklarına göre Lycurgus yapıyor Sparta'nın yasalarını. Plutark'ın anlattığına göre parayı çekmek için yani metal para yapıyorlar. O parayı çekmek için iki tane öküz gerekiyormuş. Parayı ortadan kaldırmanın yolu. Karl Marx daha iyi bir yöntem bulamadı. Lycurgus kaldırmayı başarmış gerçekten. Ve onunla birlikte Atina, Sparta'da lüks de gidiyor. Şimdi Sparta'nın tuhaflıkları şey, Sparta aynı zamanda görmüşte muazzam bir erdem izlenimi yaratıyor. Bunlarla ilgili şimdi şeyimiz, Sokrates'in ilgili olduğu nokta, törellik diyoruz. Törellik,
muhafazakarlık değil mi?
Törel ülkeler şöyle ya da böyle olabilir. Yani onların toplumdan topluma, kültürel, kültürden kültüre, zamandan zamana değiştiğini bilir. Çin töreleri, törel yapısı. Yani törel yapı insan davranışlarına bir biçim verir değil mi? Biz şimdi o yapının içine doğduğumuz için onu şey yapmıyoruz, algılamıyoruz. Hak etmiyoruz. Yani basitli olabileceğini çünkü düşünmüyoruz. Bu törel yapı. Bu törel, terellik sadece toplumsal davranış değil, politik davranışları da kapsayan bir şey. Çünkü politik olarak da insanlar belli bir... Terede bir de alışkanlık şey var, kavramı var değil mi? Yani terel olan, alışılmış olan... Evet, şimdi terellik, bunu anlamak önemli çünkü bunu moral ya da ahlakla karşılaştıracağız ve Sokrates'in oradaki şeyini göreceğiz, yaptığı işi anlayacağız. Terellik... şey, bütün bir varoluşun biçime bir bakıma. İnsan ilişkilerindeki biçim. Yani törellik sanatla ilgili değil, törellik bilimle ilgili değil. Hepsi davranışla ilgili. Evet. Yani davranış hepsini kapsadığı ölçüde o zaman her şeyi yayılabiliyor. Ve törelliği biz daha geniş anlamda kullanıyoruz. Aile bir törel yapı. Toplum bir törel yapı ve devlet törel bir yapı. Yani törellik kavramı bu üç alanı da kapsayacak şekilde düşünülebilir. Şimdi bu törellik nasıl oluşuyor? Zaman süreç içinde işte yani bir takım bilgeler şeyler veriyor, yasaları ya da kuralları getiriyorlar. Ya da yani insan tininin gelişmesi onun sonucunda oluşuyor. Yani aile yapısı mesela, ailenin işte tek eşli mi, çok eşli mi olacağı ya da öteki bağıntılarının nasıl olacağı, hukuk, mülkiyet ilişkisi nasıl olacağı falan, bütün bunları tarihsel süreç belirliyor. Ama bu belirlenen şeye biz terellik diyebiliriz. Ve bu bir süre sonra bireyler için ikinci bir doğa biçimini kazanıyor. İkinci doğa. Birinci doğa gerçek doğa. Yani içinde yaşadığımız doğa, törel dünya, içinde yaşadığımız kültürel doğa, öyle diyebiliriz. Onu da içinde yaşıyoruz. Yani doğduktan sonra o törel yapı oraya doğan bütün bireyleri şekillendiriyor. Aileler o törel belirlenimlere göre davranmak zorundalar. Onların dışına çıkamazlar. İşte görüyorsunuz Türkiye'de bazı bölgelerde o törel yapıları çiğneyen bayanları, kızları öldürüyorlar. Yani törellik buraya da gidebiliyor. Ama törel doku olmazsa toplum olmaz. Davranış kuralları, davranış belirlenimleri olmazsa toplum olmaz. Ya da insanlık, yani doğa uygar durum olmaz. Şeyde yok, doğada törellik yok. Hayvanlar arasında bir törel yapı yok. İçgüdüsel kurallar ya da belirlenimler var ama şimdi törel yapının ahlak dengesine törel yapı yüzyılların oluşturduğu bir yapı ve Atina'nın törel yapısı nasıl bir yapıydı? Atina'nın varoluş biçimiydi. Yani şunu diyebiliriz, bir yapının, bir kültürel yapının, törel iskeletini bozarsanız o yapı ortadan, bütününde ortadan kalkar. Başka bir şey olur. Şimdi törel yapının işlemesi onun kabul edilmesine bağlı. Doğrulanmasına, alınmasına ve uygulanmasına bağlı. Yani o yapı, terel yapı eleştirilmemeli. Ve Atina'nın durumu öyleydi. Asya'da durum her zaman öyle. Terel yapıları, terel bütünün eleştirilmemesi ve olduğu gibi kabul edilmesi gerekiyor. O şey değil mi? Konserin şeyi. Evet. Geliyor buraya kadar. Evet. Şimdi o zaman şeyi hatırlayalım. Sofistleri hatırlayalım. Sofistler bilinç, insanın her şeyin ölçüsü yaptıkları zaman Yunanlılar tanrılarını sorguluyorlar mıydı?
Hayır. Kabulleniyorlar.
Sorgulamıyorlardı ve sorgulamaya yönelenleri, yeltenenleri cezalandırıyorlardı. Mesela Anaxagoras Perikles zamanında güneşin falan taş olduğunu söylediği için, güneşin ayın taş olduğunu söylediği için kaçmak zorunda kaldı ve yokluğunda ölümle cezalandırıldı. Yani Yunanlar tanrılarını sorgulamıyorlar ve sorgulanmasını da istemiyorlar. Şimdi sofistler insanı her şeyin ölçüsü yaptıklarına göre ve bu konuda çok ciddi olduklarına göre, sofistler için insan her şeyin ölçüsü olunca insan tanrılarının da ölçüsü olacak. Olmayacak mı?
Evet.
Ve sofistler de bu yüzden normal kültür tarafından nefretle karşılandılar. Çünkü tanrıların sorgulanması işte gördük yani. Daha sonra Sokrates'in iki suçundan birisi buydu. Mitolojik tanrıları kabul etmemek. Yani mitoloji şey hoş görün. Günümüzde belli bir ölçüde ilgisi var ama bugün, yani gün demek, bugün demek sorgulanmayacak olması demek. Sorgulayan da var, sorgulamayan da var.
Ama sofistler dikkat ediyor.
Eğitime bağlı. Yani bir insan bu 2000 tarihinin ya da 2007'nin falan özel bir şeyi yok. Yani insanı şeyde tutarsanız 10.000 yılında da cehalet içinde kalırsa sorgulamaz. Yani sorgulamanın koşulu ne? Bu önemli. Efendim?
Yani dinin sorgulanması olayı. Bu pek eski de değil. Yani sanki sakıncalı falan böyle herkes uzak tutulmaya şey diyor. Dile getirilip de konuşulmayan bir şey.
Şimdi bir şey var.
Orada bilim giremiyor yani.
Orada mitoloji evresindeyiz. Mitolojinin sorgulanması şey demek değil. Tanrı'nın sorgulanması, genel olarak Tanrı'nın sorgulanması değil. Sadece güneşi Tanrı diye kabul eden insanlara güneşin taş olduğunu söylüyorsunuz. Bu onlar için yıkıcı bir şey. Aslında tabii ki herkes yıkılmıyor. Yani pek çoğu anlayıp güneşe tapmaktan vazgeçiyorlar. Ama şimdi din o terel yapıyla belli bir uyum içinde. Yani din kültürel bir faktör ve eğer o kültürel faktör bir toplumsal bütünde zorunlu ise onu çıkarırsak o yapı da gider. Yani inancı bu aptallar boş şeylere inanıyorlar deyip eleştirmek çok kolay. Bu şey değil aslında, yeterli bir şey değil. Yani inancı daha objektif olarak bakmamız lazım ve daha açık kafayla bakmamız lazım. Yani inanç kültürlerin şey bir parçası, bir zorunlu bileşeni ve dizge. Şimdi bu şeyi geliştireceğiz, dizge kavramını, yani bu çalışmanın şey gidişi içinde ve bize çok gerekli. Dizge şey demek, bir bütün ve zorunlu bileşenlerden oluşan bir bütün. Bu kadar basit bir dizgede anlayacağım size. Daha başkası hiçbir şey söylemeye gerek yok. Ve kültür bir dizge ise, orada hukuk ne kadar zorunluysa, din acaba o kadar zorunlu mu? Yani şimdi bunlar irdelenecek şeyler, burada yargıda bulunmuyor. Sadece karşılama yapmaya çalışabiliriz, bir şeyi tanıtlamaya çalışabiliriz. Başarılı oluruz ya da olmayabiliriz. Yani o şey değil. İkinci planda. Ama en azından onu denememiz lazım. Çünkü felsefe platformundayız. Yani böyle bence şudur, bence budur falan, bu tür görüşlerin değerinin olmadığını geçen hafta konuşmuştuk. Görüş doksa, özellikle bu ön sokaklıkların açmaya çalıştıkları şey. Yani görüş bilgi değildi ve bunlar bilgi istiyorlardı. Her şeyin bilgisini, törelliğin de bilgisini, ahlakında, tanrılarını vesaire. Şimdi dizge kültürel bütün bir dizge ise, o zaman o kültürel bütünde her momentin zorunlu olması gerekir. Yani törellik olmadan bir kültürel bütün olamaz. Aynı şekilde yasa ya da hukuk ya da devlet olmadan bütün olamaz. Olabilir, başka bir şey olur. Yani başka faktörleri var. Sanatı, bilimi. Yani insan doğasının gerektirdiği bileşenler bunlar. Ya da oradan çıkan bileşenler. Bunlar kültürü oluşturuyorlar. Yani en azından şeyi söyleyebiliriz. Ahlakı kaldırırsanız bir kültürden, o kültürü bütünüyle yok edersiniz. Törelliği, o da kültürün varlığıyla özdeş. Yani paralelini çekerseniz o kültürel yapıda gider. Politik yapısı, sanatsal yapısı, ekonomik yapısı falan, bütün bunlar şey. Ekonomik yapı genellikle öyle bir şey var, ön yargımız var. Yani ekonomi her şeyi belirler gibi bir şey. Düşünebiliriz, sistem varsa sistemde ekonominin kendisinin belirleyici olması için ayrıcalığı nereden geliyor diye sorabiliriz ve eğer sistem ekonomi tarafından belirlenirse her şeyin ekonomiye ayarlanması gerekir. Ama sistemde öyle bir şey yok. Öyle bir durum yok. Sistem bir bütün, o bütünde her parça bütünle uyum içinde olmak zorunda. Yani bu da yeni bir şey olabilir, bakış açısı olabilir. Bunu daha sonra test edeceğiz. Şimdi saatimiz var değil mi daha? Tamam. Sokrates'e dönersek, Sokrates'in yaptığı şey şuydu. Sokrates, sofistler gibi Torelli sorgulama şeyine geldi. Perspektif, bakış açısına geldi. Ve Torelli'nin sorgulanması o kültürün sonunun başlangıcı oldu. Çünkü o Torelli, sorgulanmayacak bir Torelli değildi. Her şeyden önce o kültürde şey vardı. Köleler vardı. Yani köleler orada özseldi. Yani öyle bir şey ki, biraz önce dedik, kültür bir bütündür. Sistematik, dizgesel bir bütündür. Atina ya da Sparta kültüründen köle sınıfını çektiğiniz zaman yapı yıkılır. Çünkü onun üzerine dayanır. Yani özsel bir bileşen olarak ona dayanır. Mitolojiyi çekersek yine yıkılır. Yani o insanların Athena'ya tapmaları gerekir, Atinalılar. Tanrılarına adaklar sunmaları gerekir. Ve yani mitolojik din kültürü hangi yönlerden destekliyor, hangi yönlerden var ediyor? Ona, çünkü mitolojik dinlerde şey görmüyoruz, moral bir yaptırım gücü görmüyoruz. Yani onlarda şey yok, işte cezalandıran tanrılar falan, tek tanrı dinde olduğu gibi o tür şeyler yok. Ama onun şöyle bir şeyi var, sonucu da var. Yani eğer din törel yapının şeyi değilse, belirleyicisi değilse, insan karakterlerinin belirleyicisi değilse, insan karakterlerini ne belirliyor? Özellikle Atina için bunu düşünebiliriz.
Ekonomik durum.
Erdem belirliyor. Duyunca, evet. Yani onlar ekonomik durum bir bileşen. Yani Atina kapitalist değil. Atina'da şeyler var. Ticaret var. Ticareti metikler yapıyor. Yani Atinalılar yapmıyor. Atina'nın öyle bir özelliği var. Aynı Osmanlılar'da olduğu gibi ve Roma'da olduğu gibi aslında. Yani bu şeyler, demokratik timler, onur timleri ticaret yapmıyorlar. Ticareti şey görüyor, aşağı görüyorlar ve evet yabancılara veriyorlar. Atina'da da ticareti yapan, yani malı getirip götüren, satan falan Atinalılar değil, şeyler. Yabancılar. Atina yurttaşı olmayan, yurttaşlık haklarından yararlanmayan metikler. Yani şimdi bu şey, kültürel bütün ve mitolojik dinin şey olmaması, moral, yani Atina tanrıları ya da mitolojik tanrılar şey değiller, moral olarak örnek alınacak varlıklar değiller, değil mi? Öyle mi? Erdemli değiller. Yani yalan söylüyorlar mesela. Aldatıyorlar.
Kıskanıyorlar.
Çok fazla antropomorfik bunlar. Yani şey değil, öyle moral yaptırımlar ya da, yani Musa'nın tanrısı buyruk veriyor. 10 buyruk veriyor. Çalmayacaksın, öldürmeyeceksin vesaire. Bu mitolojik tanrılardan farklı.
Atina'da bazı şeyler var. Yani mesela Müslümanların tanrısına göre Musa'nın tanrısı daha, o da yani çok farklı şeyler oluyor orada.
Evet, ama şimdi o daha derin bir konu ve din felsefesi, ona oraya dönmeyeceğiz. Ama mitolojik tanrıların şeyini biliyoruz. Moral
çok,
yani insanları aynı şey yapmıyorlar. Yani çok fazla insan gibiler. O açıdan insanları rahat bırakıyorlar ve insanlar karakterlerini geliştirmek için kendilerine bakıyorlar. Tanrı'dan şey beklemiyorlar, buyruk beklemiyorlar. Bu onlara bir bakıma özgürlük veriyor ve o özgürlük içinde onlar kendi karakterlerini geliştirme şansı, olanağı buluyor ve zorunlu buluyorlar. Yani orada erdem, çünkü şeyse eğer kişi, şimdi Bu sünseyle duyunçla ilgili yani mitolojik din insanların duyuncuna el atmıyor. Vicdan. Sokrates'in ilkesi doğrudan doğruya vicdanla ilgili, duyunçla ilgili. Çünkü iyi ve kötü. Duyuncun işi nedir?
Bunları ayırt etmek.
Nedir duyuncun, vicdanın işi?
İyiyi kötüden ayırt etmek. Erdemi ayırt etmek.
Evet. Yani Sokrates'e ilkesi iyi olduğuna göre Sokrates'in aslında bütün davranışı bir duyunç davranışı. Sokrates eşittir duyunç diyebiliriz. O yüzden Sokrates'i ahlak felsefesinin kurucusu. Aslında ahlakın kurucusu deniyor. İkisinin arasındaki farkı kaçırmayalım. Koptuk mu? Ahlak kavramının, ahlak olgusunun bir yerde şeyi. Şimdi
ahlak olgusunu bize kazandırıyor ilk defa.
Yok ama var, daha önce var mıdır?
Yok, çünkü herkesin kendi bilimi. Evrensel bir yer.
Efendim?
Kazanılan.
Evet, yanıtını verelim.
Kazanılan nedir? Bir şeydir.
Yani güzel bir soru. Vicdan. Şimdi duyunç diyelim ya da vicdan. Ne dersiniz diyebilirsiniz. Yani şey değil. Duyunç, vicdan. Evet, şimdi bu Erdem'in, sofistler Erdem'i öğretiyorlardı hatırlarsanız, değil mi? Sokrates onlara kaç çıkıyordu? Erdem öğretilmez diyordu.
Çünkü duyunç herkeste var.
Nasıl açıklayacağız? Burayı bağlayabilir miyiz?
Erdem'i öğretmiyorlardı ama yani sofistler. Yani insanları kandırmayı öğretiyorlar.
Şimdi sofistler, sofistler, sofistler şey değiller. Yani böyle kötü insanlar değiller ve sofistler kazanmayı öğretiyorlar. Yani sofistleri ama şey olarak
iyi kötü kötü iyi gösteriyorlar.
Ama
retorik sanat.
Ama biz ona kötü diyoruz. Sofist ona iyi diyor. Sofist birey her şeyin, insan her şeyin ölçüsüdür dediğine göre bir şeyi haklı gördüğü zaman orada bir hile yapmıyor sofist. İkincilik yapmıyor.
Ama kendi iyisini başkalarına kabulleştirmek.
O hay hepimiz onu yapmaya çalışıyoruz. Kendi iyilerimizi, doğrularımızı kabul ettirmek için dil döküyoruz, uslanmama yapıyoruz, tanıtlama yapıyoruz vesaire. Yani sofistler, sofistleri biraz ön yargısız bakmamız gerekiyor. Evet.
F eşittir MA.
Evet.
De F eşittir MA kare.
Evet.
Şimdi MA kare dediğiniz anda, MA dediğiniz zaman doğaya uyuyorsunuz, her şey tamam. Fakat MA kare dediğiniz zaman yanmış üstündesiniz. Bu çok önemli bence.
Sofistler onu nasıl şey...
Yanmışsınız değil, işte bakın bu çok önemli bir şey. Nispet ilim.
Şimdi tabii felsefe, bak, yanlış gelmesin. Evet. Felsefe, tamam.
O sizin yanlışsınız diyor. F eşittir MA kare olmaz diyor. İşte bu o zaman hiç...
Yani, bir saniye. Sadece
sofistler sunucu Erdem doğru bilgiyi yapmak. Ama doğru tamamen kişisel çerçeve. Yani onun bilimsel yani formülleriyle açıklamak ya da örnek olarak fizik formülü formüllerle bence doğru değil. Bunun
tabii.
Hocam verdi de ben onun için söylüyorum.
Şimdi
bence doğrular üzerinde yürümemiz lazım. Doğrular, güzeller, iyiler.
Sofistler de onu yapıyorlar.
Evet.
Sofistler de doğrular üzerinde yürüyorlar ve doğruların, onların doğrularının doğru olduğunu da tanıtlıyorlar. Sofistler doğal bilinçten çok daha yukarıda duruyorlar. Çünkü yani bir şey onlar için doğruysa, onu sadece bu doğrudur demekle yetinmiyorlar. tanıtmıyorlar. Ve sofistlerin nasıl tanıtmalar yaptığını gördük. Diyalektiğin şeyleri ustala, şimdi kısaca o zaman sofistlere bir bakalım. Çünkü bu şey hem hatırlama açısından yararlı olacak hem de Protagoras falan her şeyin görelini ileri sürdü. Hiçbir şey kendinde varlık taşımıyordu ya da varlığı kendinde değildi. Göreli her şey onun için özel olan bir şey ile ilişki içinde var olur. Ve bu özel şey Protagoras'ın olduğu gibi Gorgias'ın da bilinçli. Gerçek göreli, gerçek benim bilincime göre. Yani benim bilincim her şeyi belirleyen ilke. İnsan her şeyin özüsüdür demeyi bu şekilde anlayabiliriz. Doğa üzerine, var olmayan üzerine bir çalışma yazdı. Şimdi Gorgias'ın şeyi bu çalışması, içe hiçbir şey yoktur. Eğer varsa bilinemez, eğer varsa ve bilinirse bilgisi iletemez. Bunlar doğal bilinçte olacak şeyler değil. Yani sofistlerin karşısına doğal bilinç çıkarmamızın bir şeyi olmayacak, anlamı olmayacak. Bir pasaj o bakalım sadece. Gorgias'ın sağlam insan anlarının gidebileceğinden çok ileri gittiği söylenir. Aslında bu her felsefeci için söylenir. Çünkü sağlam anlar ya da sağduyu denilen şey felsefe değil. Bunu sağduyuyu felsefeye karşı çıkaramayız. Sağduyu bize doğru görünen, haklı görünen, iyi görünen falan normal bilincimiz. Tamam, bu böyle. Yani bunu ama burada görünmek olmak demek değil. Öyle görünüyor sadece. Sağduyu felsefenin şey değil, aracı değil ve amacı da değil, biz sağduyuya ulaşmaya falan çalışmıyoruz. Yani sağduyu mesela bir örnek, yani Kopernik'ten önce dünyanın ortada durduğunu ve güneşin ve geri kalan her şeyin çevresinde döndüğünü ileri sürmek sağduyuydu. Bunun karşısına ileri sürenleri deli diyorlardı. Sağduyu şey değil, us değil, sağlam insan, o kültürel bir şey. Bakış açısı ve kültürle birlikte ortadan kalkan şey. Biz usul arıyoruz felsefede. Bilimi, bilgi ayrı bir şey. Sağduyudan apayrı bir şey bilgi. Yani şimdi evet sağlam insan anlığa zaman düşünceleri, kurallarını falan. Yani bunlar okudunuz burayı herhalde. İlerleyelim. Gorgias. Bunlar geçtik ya, o yüzden çok fazla şey yapamayacağız. Kalamayacağız. Hiçbir şey yoktur. Argümanı. Şimdi bu sofistlerin şeyi, bir örnek. Şimdi hiçbir şeyin olmadığı vargısını şu yolda çıkar. Bunu Sextus Empiricus anlatıyor. Gorgias'a göre eğer bir şey varsa ya var olan vardır ya da var olmayan. Bir şey varsa o ya var olandır ya da var olmayandır diyor. Bak bu biraz şey, izlemesi zor olacak değil mi? Ama yapabiliriz. Ya da hem var olan vardır hem de var olmayan. Ama Gorgias ne var olanın ne de var olmayanın var olduğunu tanıtlayacak ve ayrıca ne var olanın ne de var olmayanın. Anlaşılıyor mu? İzlenebiliyor mu? Tamam. Yani şimdi bu metin şeyde var, ideayenevi.com'da, felsefe tarihinde. Oradan daha sonra da okuyabilirsiniz eğer şu an kaçıyorsa, yani bu internette bulabileceğiniz bir şey. Sofistler şey değiller, böyle sadece ileri sürüp geçip giden insanlar değiller. Öyle mi? Olabilir. Yani şey daralmış, çok fazla şey varsa, çıkışı varsa, bandwidth'le ilgili.
Çok dolu olduğu için.
Herhalde. O zaman müziği falan çıkardım ama server değiştireceğiz. Yani uzandırmanın yolu o. Şimdi bu sofistlerin şeyi. Şimdi sofistlerin üzerine çok fazla durmayalım. Sadece sofistler Sokrates'e sofistler her şeyi eleştiri altına getiriyorlardı. Her şeyin ölçüsüne, insan olduğunu ileri sürdükleri için ve bu Sokrates'te de var. Şimdi Sokrates bir taraftan sofistler tarafından yetiştirilen bir insan. Yani onların yöntemini biliyor. Onlardan diyalektik ıslamlama konusunda beceriler kazanıyor. Ve Sokrates'in Tamam. Şimdi birazdan ara vereceğiz. Sokrates'in bu noktasına devam edelim. Önümüzde bir hafta daha var. Ocak ayına düşen. Ve bunlar hiçbir zaman yetmiyor. Yetmiyor. Çünkü Sokrates'i eğer tam olarak incelemeyi yani tam olarak incelemeyi amaçlarsak bir 6 ay falan ayırmamız lazım. Her hafta bir kere diye düşünürsek. Bir hafta daha var. Bir sonraki çalışma da şey olacak. Sokrates üzerine olacak. Ondan sonra Şubat ayına giriyoruz.
Tüze felsefesi.
Tüze felsefesi.
Bir Platon'u yazsın. Korkuyor musun bizlerden yani? Kötü mü yapacaksınız? Aristo'yu tartışamayacaksınız burada. Tartışamayacaksınız.
Hepsini yapacağız ama sırayla.
Yani Platon içerisinde o felsefeleri konuşmamız.
O felsefeler içinde Platon'u konuşmamız önemli. Mesela şimdi tüze felsefesi devlet felsefesi demek. Devlet felsefesi. Evet. Şimdi Platon'u yaptık biz. Uygulamasını yaptık. Platon bu daha küçük bir 15-20 kişilik bir grupla yapıldı. Ama o kadar şey gidiyor ki yani mesela Platon'un devletini alırsanız, tek bir kitabını alırsanız o kitabın 15 bölümü var ve bir haftada bir bölüm bile bitmiyor.
Ama çerçeveyi güzel çizersin.
İşte onları şeyde çizeceğiz. Hatta yani bu konu devlet felsefesi diyelim. Bunu ele aldığımız zaman orada sadece Platon'u değil ama Platon'un yanında daha başka felsefecilerin de zaten Hegel'in çalışması temelinde yapacağız. Tüze felsefesi şey Hegel'in kitabı ve orada o felsefe şimdi bu şey yani önümüzdeki Şubat ayında başlayacak olan bir çalışma ve bunu şey yapacağız. Bu 6 ay ya da 12 ay sürecek. Yani kısa bir çalışma olmayacak. Ne kadar süreceğini şu an saptayamayız. Kaç kişiyle gideceğimizi de saptayamayız. Ama o çalışmanın yani buradaki felsefe çalışmasının kalitesini sürekli arttıracağız.
Zaten kaliteli hocam.
Evet, sürekli artacağız. Yani hep birlikte şeyimiz felsefeye yaklaşacağız. Yani bu biz akademik bir program izlemiyoruz. O aslında bizim için bütünüyle avantaj. Çünkü herkes buraya özgürce katılıyor ve kendi için anlamlı bulduğu sürece devam eder ya da o düzeyde ilgisiyle. Yani bu böyle bir çalışma için olağanüstü uygun bir ortam var. Değil mi? Yani kimse buraya sınav kaygısıyla gelmiyor. Öğrenmek için, merak ettim. Herkes de gelmiyor buraya. Yani ne kadar şeyi görebiliriz, toplumun felsefeye ilgisini görebiliriz. Gerçi birçok insan henüz haberi olmadığı için böyle bir çalışmaya katılmıyor ama
hocam genel olarak felsefede bir gelişim var mı Türkiye'de? Yani merakın artması yönünde mi gidiyor? Düz mü gidiyor? Aşağıya mı gidiyor?
Yani İnsanlar şöyle bir ön yargımız var. Bir insanları özgür bırakırsanız o insanlar yapacakları her şeyi hem iyi yaparlar hem daha fazla yaparlar. Hem daha önce hiç düşünmedikleri şeyleri de düşünmeye başlarlar. Yani Türkiye'de her şeyin iyiye gitmesi ve yükselmesi için gereken tek şey özgürlüğün bilincine varmak. Yani bu ülkede matematik yapanı kimse yasaklamıyor. Güzel sanat yapanı kimse yasaklamıyor. Hiç kimse. Şiir yazabilirsiniz, roman yazabilirsiniz, güzel sanat. Güzel sanat yasaklanmıyor, bilim yasaklanmıyor, fizik yapabilirsiniz, Nobel ödülü kazanabilirsiniz fizikte. Fizikçiler herhangi bir yasak altında değiller. Ama kültür buna şey yapmıyor, izin vermiyor. Yani kültürün kendisi. Üniversitenin kültürel ortamı baltalayıcı, engelleyici. Yani biraz sevilirseniz, parlarsanız sizi istemiyorlar orada. Öyle değil mi? O yüzden burada Türkiye'de genel olarak her şeyin gidişi her zaman şey geriye doğru çünkü insan geriye gidecek bir yaratık değil. Yani kimse aptallaşmaya, çirkine ve yanlışa doğru gitmez. Herkes davranışlarında daha doğru yapmaya çalışır. daha güzel olur yapmaya vesaire. Yani insan şey değil, ulusal bir varlık. O yüzden
yapmaya çalışıyor.
Ve yapıyoruz. Yani yapamadığımız şey, öğren durumuna bakın. Yani ve burası Batı özgürlük tininin bir parçası, Türk tini. Biz doğulu değiliz. Çünkü doğu özgür değil ve burası özgürlük tini. Önemli olan o özgürlüğün bilincine varmak. Bakın ben burada konuşuyorum, felsefe yapıyoruz. Hegel, Kant, Marx, Lenin ya da Platon ya da Aristoteles. Kimse bunu yasaklamıyor. Ama nefret, düşmanlık, bunları ortaya koyarsak burada zaten şey olmaz. Felsefenin adı kalmaz. Sanatın adı kalmaz. Yani önemli olan bu nüfusun, bu insanların, bizlerin bu özgürlüğü bu özgürlüğe sahip olduğumuzun bilincine varmamız. Yani İran'da şey yapamazsınız. Böyle felsefe yapamazsınız. Yani Cumhuriyet bir ideoloji üzerine kurulmadı. Bir ilke üzerine kuruldu ve o ilke özgürlüktü. Sağduyu, Atatürk'te Sağduyu'dan başka bir şey görmüyoruz. O zamanın Sağduyu'sundan başka bir şey görmüyoruz. Ve Atatürk ve Osmanlı'ydı. Bunlar modern din ya da bu şey, Cize felsefesinin temaları. Onları konuşacağız. Yani inceleyeceğiz, sadece konuşmayacağız ve tanıtlama yapmaya çalışacağız. Bütün süreç boyunca. Evet.
Kolay bir kolay soru sorabilir miyim sizin
sorunuz? Siz ortaya bir şey, yani ben de lisede hep sokakta bunlardan bitti ya. Yani felsefe nedir tabii. Yani ben çok, günümüze gelelim.
Çok az.
Somut yani kendi düşüncem, ya benim kendime ait bir felsefem olması lazım ya. Anlatabiliyor muyum? Bunlardan sözü artı bir şey katabilir.
Şey
evet.
Olması lazım.
Evet.
Bir de bizde
felsefe
yetişiyor. Yani
bir şey geçmişte. Evet. Şöyle devam et, evet.
Yatıyoruz, kalkıyoruz, bir arpa boy yol gidiyoruz, neden? Merak ettim de o yani.
Biraz daha anlayalım.
Ben toplum olarak diyorum.
Ama ne kadar okudum, okumuşumuz var ki zaten yüzdeye koyduğumuz zaman. Yani yüzde koy. Eğitimli insan mı? Zaten okuduk sonra düşünmeye varıyoruz. Yani neden diye. Şey diyorsunuz, onu geniş etiyorsunuz bence.
Yani ben şimdi
tamam, bunları konuşmak için de zaman ayırırız. Yani arada bunları açabiliriz. Yani bütün çok fazla zaman ayırmadan, ama bunları sorgulamak önemli. Yani kesinlikle yapmalıyız. Yani nedir felsefenin, niye yapıyoruz bunu ve evet. Şimdi anladım, ama bu istek bize öteki tarzı köreltmemeli, kapamamalı. Yani felsefe, evet. Tabii. Ve tamam. Yani bunlar yaptığımızı bilinçli olarak yapmamız çok önemli. Sadece böyle koyun gibi dinleyerek ve okuyarak gitmek için değil, doğru değil. Kendi kafamızda düşünmemiz önemli. Onu yapmaya çalışacağız. Evet, zaten burada da şeyimiz o, tarzımız o. Yani sadece şey değil.
Herkesin kendi felsefesi
olabilir mi? Yani
hepimizlere felsefeci bu demek. Tarihi geometri için söylenmiş bir şey var. Felsefe daha da zor bir yerde duruyoruz aslında. Geometri için kral, yani krallara ait bir yol yoktu diyordu.
Evet.
Platon mu diyordu onu?
Doğru.
Yani
böyle krallara, kraliçelere özgü bir yol yok. Kolay.
Daha güzel bir yol yok.
Evet.
Yani aynı yol var, tek yol var.
Ayrıca çok kolay olması o bence tatmin etmez. Olabilir. Yani daha iyi formüle ettiğin zaman şey yaparız. Şimdi bir 5 dakika ara verelim. 10 dakika. Ama 10 dakika sonra... 10 dakika.